Ayrım 11, sayfa 139, Hipnozcu, Lars Kepler. 14. bölüm, 10 Aralık Perşembe akşam. Yuna karanlık boş koridora baktı. Saat akşamın 8'ine geliyordu. Bölümde bir tek o kalmıştı. Bütün pencerelerde advent yıldızları, dipnot, Noel yurtusundan 4 hafta önce yakılmaya başlanan yıldız şeklindeki lambalar ve mumları yanıyor, karanlık camlardan yansıyarak etrafa yumuşak bir hava yayıyorlardı. Yuna Anya'nın bir kase içinde masasına koyduğu Noel şekerlemelerinden atıştırarak Evelyn'in ifadesiyle ilgili rapor yazıyordu. Evelyn'in bir takım konularda yalan söylediği anlaşıldıktan sonra savcı gözetim altında tutulmasına karar vermişti. Evelyn'in yalan söylemesinin suçlu olduğu anlamına gelmediğini elbette biliyordu Yuna. Ama savcının kararıyla Evelyn'in neyi niçin sakladığını anlayabilmek için 3 günlük bir fırsat elde etmişti. Raporunu bitirdi ve savcılığa giden postalar arasına koydu. Silah dolabının kilitli olup olmadığını kontrol ettikten sonra asansöre binip garaja indi. Arabasına binip emniyet müdürlüğü binasından ayrıldı. Freedom's plana vardığında telefonu çaldı ama paltosunun cebindeki delikten astarın içine giren telefonu bir türlü çıkaramadı. Hare Krishna restoranının önündeki otobüs durağında durdu. Biraz uğraşarak telefonunu çıkartıp kendisini arayan numarayı aradı. Yuna Linna, biraz önce beni aradın. Oh tanrım dedi polis memuru Ronnie Alfredson. Bir sorunumuz var ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evelyn'in erkek arkadaşını bulabildiniz mi? Sorap Ramadani'yi. Sorunumuz o zaten. Çalıştığı yeri kontrol ettiniz mi? Sorun o değil dedi Ronnie. Onu bulduk. Şu an dairesinin önündeyiz. Ama kapıyı açmıyor. Bizimle konuşmak istemiyor. Defolun gidin diye bağırıyor. Komşularını rahatsız ediyormuşuz. Sırf Müslüman diye onu taciz ettiğimizi söylüyor. Ona ne dediniz? Bir bok demedik. Sadece bir konuda yardımına ihtiyacımız olduğunu söyledik. Verdiğin talimata göre davrandık.
İyi dedi Yuna.
Kapıyı zorlayalım mı?
Yok, beni bekleyin. Oraya geliyorum.
Binanın önünde arabada mı bekleyelim?
Evet, lütfen.
Yuna sinyal vererek bir U dönüşü yaptı. Vester Köprüsü'ne doğru yöneldi. DN gazete binasının önünden geçti. Pencereleri ışıl ışıl parlayan şehrin üzerine gri puslu bir gökyüzü çökmüştü. Aklına yine olay yeri incelemesi geldi. Tuhaf bir durum vardı. Bazı parçalar birbirine uymuyordu. Trafik lambasında beklerken yanındaki koltukta duran dosyayı açıp spor tesislerinde çekilmiş fotoğraflara baktı. Aralarında bölbe bulunmayan yan yana 3 duş fotoğrafı, duvara dayalı tahta saplı bir paspas, kan gölü, su, kir, saç kılları, yara bandı kağıtları, bir duş sabunu şişesi. Su tahliye deliğinin yanında babanın kesik kolu vardı. Ucu kırılmış avcı bıçağı yerde duruyordu. Nils Olen bilgisayar tomografisinin yardımıyla bıçağın ucunu Anders Ekinleyen kemiğinde bulmuştu. Parçalanmış ceset tahta sıralarıyla kapısı içeri göçmüş metal elbise dolabı arasında yerdeydi. Askılıkta kırmızı bir eşofman asılıydı. Her yerde kan vardı. Yerlerde, kapılarda, tahta sıralarda, duvarlarda. Yuna parmaklarını piyano çalar gibi direksiyona vurarak yeşil ışığın yanmasını bekliyordu. Teknik ekip bir sürü parmak izi, lif ve saç deri toplamıştı. Bu yüzlerce kişinin DNA'sı demekti. Şu ana kadar Joseph Eki olay yerine bağlayacak bir şey bulunamamıştı. Yuna uzmanlardan Joseph'in üzerinde babasının kanının bulunup bulunmadığını araştırmalarını istemişti. Evdekilerin kanları zaten birbirine karışmıştı. Joseph'in üzerinde kız kardeşinin kanı, kızda da onun kanı vardı. Ama Joseph'in üzerinde babasının kan izine rastlar veya Joseph'in kanını soyunma odasında bulurlarsa bu başka bir şeydi. O zaman Joseph her iki olayla ilişkilendirilebilir, sanık olarak sorgulanabilirdi. Joseph Hundinge'deki hastaneye getirildiğinde merkezi Linköping'de olan adli tıp kurumu Joseph'in üzerindeki bütün biyolojik izlerin araştırılması talimatıyla bir uzmanı görevlendirmişti. Yuna Högalit Parkı'nın yanından geçerken Tumba'daki olay yeri incelemesinden sorumlu cinayet masası uzmanı Erickson'u aradı.
Erikson şişman, dev gibi bir adamdı.
Düş yakamdan, dedi yorgun, ağır bir ses.
Erikson, hala hayatta mısın, dedi Yuna şaka dolu bir sesle.
Uyuyordum.
Özür dilerim.
Yok yok, eve dönüyorum.
Soyunma odasında Yosef'e ait bir iz buldunuz mu, diye sordu Yuna.
Hayır.
Bırak şimdi, buldunuz.
Hayır, dedi Erikson, şaka yapmıyorum, hiçbir iz bulamadık.
Linköping'deki dostlarımızı acele etmeleri için biraz baskı yapsaydınız.
Ne baskısı, üstlerine abandım, dedi Erikson. Yosef'in üzerinde babasının DNA'sını bulamadılar.
Onlara inanmıyorum, dedi Yuna. Yani baştan aşağı, kan ile.
Tek bir damla bile, diye araya girdi Erikson.
Olamaz.
Bunu bana bildirirken çok keyifliydiler.
LCN?
Hayır, tek bir mikro damla bile yok.
Ama bu kadar şanssız olamayız.
Sanırım bu işte havlu atman gerekecek, dedi Erikson.
Göreceğiz. Telefonu kapatan Yuna, çok gizemliymiş gibi görünen olayların bazen yalnızca tesadüflere bağlı olduğunu düşündü. Her iki yerde de benzer bir yöntem kullanılmıştı. Acımasız bıçak darbeleri ve hırsla parçalanan bedenler. Eğer katil Yosef'se, üzerinde babasının kan izine rastlanmaması çok tuhaftı. Oysa neredeyse babasının kanına bulanmış olmalıydı. Tekrar Erikson'u aradı Yuna. Aklıma bir şey geldi.
20 saniye içinde mi?
Kadınların soyunma odasını incelediniz mi?
Yok, kapısı kilitliydi.
Kurbanın üzerinde anahtar olması lazım.
Ama...
Kadınlar bölümündeki duşların su tahliye deliğini inceleyin, dedi Yuna. Yuna Tantol burnunun etrafından dolanarak dar bir yola girdi. Bir süre sonra bir apartmanın önünde durup park etti. Polis arabasını göremedi. Adresi kontrol etti. Ronnie ve meslektaşının yanlış kapı çalmış olabileceklerini düşündü. Belki de Sorab diye başkasının kapısını çalmış, kapının arkasındaki de her kimse açmamıştı. Akşam ayazı vardı. Yuna binanın kapısına yürürken Yosef'in hipnoz altında söylediklerini düşünüyordu. Eğer olaylar onun anlattığı gibi geliştiyse suçu gizlemeye gerek görmemişti. Yani kurbanlarının kanına bulanmaktan sakınması için bir neden yoktu. Yosef Ekin hipnoz altında sadece öfkeli hengamenin yarattığı karışık duygularını tanımlamış olabileceğini düşündü. Belki olay sırasında daha kontrollüydü, belki çok sistemli bir iş yapmıştı. Yağmurluk giymiş ve kadınların soyunma bölümünde duş alıp sonra eve gitmişti. Daniella Richards'ı arayıp Yosef'in sağlık durumu hakkında bilgi almalı, ifade verebilecek duruma ne zaman geleceğini öğrenmeliydi. Koridorun duvarları satranç tahtası gibi siyah beyaz fayanslarla döşenmişti. Siyah bir fayans tabakasından yansıyan yüzüne baktı. Donuk bir yüz, ciddi bakışlar, dağınık sarı saçlar. Asansörün önünde Ronnie'yi aradı, cevap yoktu. Belki bir kez daha içeri girmeyi deneyip sonra bu kapıyı açmaya ikna etmişlerdi. Yuna 6. kata çıktı. Asansörün kapısında çocuk arabalı bir kadın bekliyordu. Yuna asansörün kapısını tutarak kadına yardımcı oldu. Arkasından Sorab'ın zilini çaldı. Biraz bekledi, kapıya vurdu. Ses alamayınca posta deliğinin kapağını açıp içeriye seslendi.
Sorab, ben cinayet masasından komiser Yuna Linna. Seninle konuşmam gerek.
İçeriden bir ses geldi. Sanki birisi kapıya yaslanmış da şimdi hızla uzaklaşıyordu.
Evelyn'in nerede olduğunu bilen tek kişi sendin, diye devam etti Yuna.
Ben bir şey yapmadım, dedi bir adam korku dolu bir sesle.
Ama sen...
Ben bir şey bilmiyorum, diye bağırdı adam.
İyi o zaman, dedi Yuna. Kapıyı açmanı ve bunu gözlerime bakarak söylemeni istiyorum.
Defol!
Aç kapıyı.
Bu ne ya? Benimle ne derdiniz var? Bu olayın benimle hiçbir ilgisi yok. Karışmak da istemiyorum, dedi adam.
Sonra sustu, derin derin soluyordu. Evelyn iyi, dedi Yuna.
Posta deliğinin kapağı hafifçe aralandı.
Sandım ki, diye başladığı cümleyi yarı bıraktı. Seninle konuşmamız lazım, dedi Yuna yeniden.
Evelyn gerçekten iyi mi? Ona bir şey olmadı mı?
Kapıyı aç.
Açmayacağım dedim ya.
Benimle gelmen herkes için hayırlı olur.
Kısa bir sessizlik oldu.
Buraya sık mı gelirdi, diye sordu Yuna birden.
Kim?
Yosef.
Yosef kim?
Evelyn'in kardeşi.
Buraya hiç gelmedi, dedi Sorab.
Peki buraya gelen kimdi o zaman? Neden anlamıyorsun? Seninle konuşmayacağım. Kim geldi buraya?
Ben buraya biri geldi demedim. Beni oyuna getirmeye çalışıyorsun.
Hayır. Yine bir sessizlik oldu. Sonra kapının ardından hafif bir ağlama sesi duyuldu.
Öldü mü diye sordu sonra. Evelyn öldü mü?
Niçin merak ediyorsun?
Seninle konuşmak istemiyorum.
Yuna uzaklaşan ayak sesleri ve bir kapının kapandığını duydu. Ardından yüksek sesle müzik çalmaya başladı. Yuna merdivenlerden inerken birisinin Sorab'ı tehdit ederek Evelyn'in yerini öğrendiğini düşünüyordu. Soğuk havaya çıktığında spor kıyafetli iki kişinin arabasının yanında dikildiğini gördü. Onun geldiğini duyunca dönüp baktılar. Yuna kısa bir göz atmakla yetindi. Biri arabanın kaportasına oturmuş telefonla konuşuyordu. İkisi de 30 yaşlarında görünüyorlardı. Kaportada oturanın kafası dazlaktı. Diğerinin saçı kısa ve 100 kilonun üstündeydi. Belki aikido, karate ya da kickbox yapıyordu. Görünüşe göre kas geliştirme hapı da kullanıyordu. Otların üzeri ince bir kar tabakasıyla kaplıydı. Yuna sanki adamları görmemiş gibi dönüp aydınlık patikaya yöneldi.
''Hey moruk!'' diye bağırdı adamlardan biri.
Yuna duymazlıktan gelerek sokak lambasının yanındaki merdivenlere doğru yürüdü.
''Arabanı almayacak mısın?''
Yuna durdu, binaya doğru hızlıca baktı. Kaportanın üstünde oturan adamın telefonda Sorab'la konuştuğunu anladı. Sorab pencereden ona bakıyordu. Kısa saçlı olanı dikkatli adımlarla kendine yaklaşırken Yuna da ona doğru yürümeye başladı.
''Ben polisim'' dedi.
''Ben de minik bir maymunum'' dedi adam.
Yuna aceleyle bir kez daha Ronnie'yi aradı. Kısa saçlı adamın cebinde ''Sweet Home Alabama'' şarkısı çalmaya başladı. Adam telefonu çıkartıp sırıtarak cevap verdi.
''Aynasız, buyurun.''
''Neler dönüyor burada?'' dedi Yuna.
''Sorab'ı rahat bırakacaksın, konuşmak istemiyor.''
''Siz kimsiniz? Ne hakla?''
''Seni uyarıyoruz.'' diye araya girdi adam. ''Kim oldun? Sikim de değil. Sorab'dan uzak duracaksın.''
Yuna durumun tehlikeli olabileceğini anlamıştı. Emniyette dolaba kilitlediği silahı geldi aklına. Silah olarak kullanabileceği bir şey var mı diye etrafına bakındı.
''Meslektaşlarım nerede?'' diye sordu sakin bir sesle.
''Beni duydun mu? Sorab'ı rahat bırakacaksın.''
Adam bir eliyle kısa saçlarını sıvazladı. Soluk alışları hızlanmıştı. Yuna'ya doğru bir adım daha yaklaştı. Yan dönüp arkadaki ayağının topuğunu biraz kaldırdı.
''Gençliğimde eğitim aldım'' dedi Yuna. ''Eğer bana saldırırsanız kendimi savunur ve sizi gözaltına alırım.'' ''Of, korkudan altımıza ettik'' dedi arabanın yanındaki adam.
Yuna gözlerini kısa saçlı olandan ayırmadı. ''Niyetin bacaklarıma vurmak'' dedi. ''Çünkü yukarıya tekme atamayacak kadar hantal olduğunu biliyorsun.''
''Göt!'' diye homurdandı adam.
Yuna biraz yana çekilerek açı edindi. ''Eğer tekme atmaya karar verdiysen'' diye devam etti. ''Senin sandığın gibi geri adım atmayacağım. Bunun yerine dalıp yere basan ayağının diz boşluğuna vuracağım. Sen yere yığılırken bir darbede ensene indireceğim.''
''Has siktir, ne saçmalıyor bu adam'' dedi arabanın yanındaki.
''Kafayı yemiş bu'' dedi kısa saçlı.
''Eğer ben ensene vurduğumda dilin dışarıda olursa kopuverir'' dedi Yuna.
Kısa saçlı adam yaylanıp bir tekme savurdu. Yuna'nın tahmin ettiğinden daha yavaştı. Daha o tekmeyi hedefe doğrultamadan Yuna dizinin arkasına istediği darbeyi indirmişti. Adam sallanarak yere düşerken bir darbede ensesine indirmişti Yuna.
15. bölüm 11 Aralık Cuma sabah.
Dairede sesler duyulmaya başladığında saat sabahın 5:30'uydu. Simone sesleri gördüğü tuhaf rüyanın bir parçası sandı. Rüyasında değişik midye kabuklarını ve porselen bir kapağı kaldırmakla uğraşıyordu. Kuralları biliyor ama durmadan yanlış yapıyordu. Bir oğlan parmağıyla masaya vurarak yanlış seçimleri işaret ediyordu. Yatağında dönen Simone gözlerini açtı, açar açmaz da bütün uykusu kaçtı. Dairede birisi bir yere vuruyor ya da bir şeye çarpıyordu. Hiç ses etmeden yatağında doğrulup gürültünün nereden geldiğini anlamaya çalıştı ama ses durdu. Erik yanında horluyordu. Radyatörler tıslıyor, pencereleri rüzgar dövüyordu. Simone herhalde sesleri rüyamda duydum diye düşünürken tekrar aynı sesleri duydu. Evde birisi vardı. Erik ilaç alıp sızmıştı.
Simone kolundan tutup sarsınca horlaması durdu ama uyanmadan öbür tarafa döndü. Simone sessizce kalktı, parmaklarının ucuna basarak aralık kapıya doğru gitti. Mutfakta bir ışık vardı. Mutfağa yaklaştığında mavi bir gaz bulutuna benzeyen havada asılı bir ışıma gördü. Buzdolabından geliyordu bu ışık. Buzdolabı ve buzluğun kapıları sonuna kadar açıktı. Buzluktaki buzlar çözülmeye başlamış, yerde su göllenmişti. Çözülen yiyecek paketlerinden aşağı sular damlıyor, düştükleri yerde tıpır tıpır sesler çıkartıyorlardı. Simone mutfağın ne kadar soğuk olduğunu fark etti, sigara dumanı kokuyordu. Hole baktı, dış kapı ardına kadar açıktı. Hemen Benjamin'in odasına koştu, derin uykudaydı, başında durup nefesini dinledi. Dış kapıyı kapatmaya giderken kalbi duracak gibi oldu, kapının önünde biri vardı. Başıyla selam verip Simone'ye bir şey uzattı. Simone bunun gazeteci çocuk olduğunu, sabah gazetesini getirdiğini ancak birkaç saniye sonra anlayabildi. Teşekkür edip gazeteyi aldı, kapıyı kapatırken tepeden tırnağa titriyordu. Bütün ışıkları yakıp evi dolaştı, eksik bir şey yok gibiydi. Eric mutfağa geldiğinde Simone dizlerinin üzerine çökmüş yerdeki suları temizliyordu. Bir temizlik bezi alıp ona yardıma koyulan Eric, "Uyurken kalkıp buzdolabının kapısını ben açmışımdır," dedi. "Hayır," dedi Simone yorgun bir şekilde. "Buzdolabı klasik hedeftir. Acıkmış olmalıyım," diye şaka yapmaya çalıştı Eric. "Aman ne komik, benim uykum hafif. Sen yatakta her döndüğünde veya horlaman durduğunda uyanırım. Benjamin'in tuvalete gittiğini de duyarım ayrıca." "O zaman asıl uyur gezer ve bu işin müsebbibi sensin."
"Eric, şakaya gelir bir şey değil bu. Sana dış kapı da açıktı diyorum."
Simone sustu, bir süre tereddüt ettikten sonra "Ayrıca mutfakta sigara kokusu vardı," diye ekledi. Eric kahkaha atarak gülmeye başladı. Simone'nin öfkeden yüzü kızardı. "Neden gülüyorsun?" "Yapma Sixan. Komşulardan biri mutfağındaki havalandırma deliğinin yanında durup sigara içmiş olmalı. Bütün bina aynı havalandırma sistemini kullanıyor. Veya düşüncesizin biri merdiven sahanlığında."
"Şu alaycı tondan vazgeçer misin?" diye araya girdi Simone.
"Tanrı aşkına Sixan, kişilik sorunu yapma şuna. Ben olayı açıkla..."
"Neden eve birinin girdiğine inanmıyorsun?" diye öfkeyle sordu Simone. "Gazetelerde hakkında yazılan onca boktan, onca sessiz telefondan sonra niçin olmasın? Niçin bir manyak eve girip de..."
"Yeter ama," diye araya girdi Eric. "Sırf buzdolabının kapısını açmak, bir de sigara içip gitmek için eve girdi, öyle mi? Mantıklı ol biraz." Eric temizlik bezini yere atıp ayağıyla silmeye başladı. "Mantıklı mı değil mi bilmiyorum Eric ama biri eve girdi."
"Biraz sakin ol ama," dedi Eric.
"Öyle mi?"
"Kendini sıkıntıya sokma. Eminim basit bir açıklaması vardır bunun."
"Uyandığımda evde birinin olduğunu hissettim," dedi Simone kısık bir sesle.
Eric iç çekerek mutfaktan çıktı. Simone yerleri sildiği kirli beze dikti gözlerine. Benjamin mutfağa girip her zamanki yerine oturdu.
"Günaydın," dedi Simone.
Benjamin derin bir iç çekip başını ellerinin arasına aldı.
"Neden sen ve babam durmadan yalan söylüyorsunuz?"
"Böyle bir şey yok," dedi Simone.
"Evet, söylüyorsunuz."
"Neden böyle düşünüyorsun?"
Benjamin cevap vermedi.
"Taksideyken söylediğim şeyi mi düşünüyorsun?"
"Bir sürü şeyi düşünüyorum," dedi Benjamin yüksek sesle.
"Bağırmadan konuş."
"Tamam, unut gitsin," dedi Benjamin bıkkın bir ifadeyle.
"Babanla ne yaparız bilemiyorum. Bu işler o kadar basit değil," dedi Simone. "Belki kendi kendimizi kandırıyoruz ama yalan söylemekle aynı şey değil bu."
"Sana göre," dedi Benjamin. "Seni rahatsız eden başka bir şey mi var? Benim neden hiç çocukluk fotoğrafım yok?"
"Tabii ki var," dedi Simone gülümseyerek.
"Yeni doğduğumda çekilmiş fotoğraf diyorum."
"Sana anlattım ya, senden önce bir düşük yapmıştım. Sen doğunca çok sevindik, fotoğraf çektirmeyi unuttuk."
"Nasıl olduğunu çok iyi hatırlıyorum, kulakların kırışık."
"Yeter," dedi Benjamin ve hızla odasına gitti. Mutfağa girip bir bardak suya bir ağrı kesici koyan Eric, "Benjamin'in nesi var?" dedi.
"Hiçbir fikrim yok."
Eric bardaktaki suyu içti.
"Durmadan yalan söylediğimizi düşünüyor," dedi Simone.
"Bütün ergen çocuklar böyle hisseder, bulundukları evreyle ilgili."
"Boş bulunup ayrılacağımızdan söz etmiştim," dedi Simone.
Böyle aptalca bir şeyi nasıl yaparsın dedi Eric sert bir ifadeyle.
Ben o sırada hissettiklerimi söyledim.
Kahretsin, sadece kendini düşünemezsin.
Ben mi? Pratisyenleri beceren ben değilim. Avuç dolusu ilacı alan da ben değilim. Sonra...
Kapa çeneni diye bağırdı Eric. Hiçbir şey bildiğin yok.
Kuvvetli ağrı kesiciler kullandığını biliyorum.
Bunun seninle ne ilgisi var?
Neren ağrıyor Eric? Söyle de.
Doktor olan benim. Sanırım kendi sağlık durumumu senden daha iyi değerlen.
Bana aptal muamelesi yapma.
Ne demek istiyorsun dedi Eric.
Sen bir bağımlısın Eric. Bu kadar ilaç içip uyuştuğun için hiç sevişmiyoruz artık.
Belki de seninle sevişmek istemiyorum dedi Eric. Hem sen hep böyle mutsuz kadını oynarken niçin isteyeyim ki?
O zaman ayrılalım gitsin dedi Simone.
Tamam dedi Eric.
Simone Eric'e bakamadı. Yavaşça mutfaktan çıktı. Boğazı düğümlendi, gözleri doldu.
Benjamin odasının kapısını kapatmış, müziği sonuna kadar açmıştı. Her taraf zangır diyordu. Simone banyoya girip kapısını kilitledi, ışığı kapatıp ağladı.
Lanet olsun diye bağırdığını duydu Eric'in.
Dış kapı açıldı, sonra kapandı.
11. ayrımın sonu. Sayfa 154.